Ayrım 3. Koşarken yavaşlar gibi. Şöhret Baltaş. Sayfa 24. 3. Balkona çıkıp sokağın başına doğru ağır ağır yürüyen arkadaşının arkasından baktı Canan. Hisli arkadaşım benim. Hemen de gözünün ucundadır yaşlar. Akıvermek için fırsat bekler. Kapıyı kapatıp içeri girdi. Özgür! Oğlu duymadı. Canan yavaşça ilerleyip aralık duran kapıdan Özgür'e baktı. İşte almış yine gitarı eline. Bu çocukla ne yapacağım ben? Doğru dürüst bir okula sokamazsak ne yapacak? Bizim gibi. Birden durdu Canan. Bizim gibi ne? Hadi hadi kandırma kendini. Bizim gibi ipsiz sapsız diyecektin. Ya da başarısız, kaybeden. Ya da... Kullandığın sözcük önemli değil. Önemli olan kendini nasıl tanımladığın. Peki ne zamandır böyle görmeye başladım? Ne zamandır? Ortalık kişisel başarı hikayeleriyle dolup taşmaya başladığından ve toplumsal amaçlar, inançlar eski püskü sedirlerin altına doğru süpürüldüğünden beri mi? Ne zamandır? Bunu kabul etmenin, yaşadığın her şeyi değersizleştirmek isteyenlere boyun eğmek olduğunun farkında mısın peki? Kafasındaki soruya bir cevap vermekten kaçınarak kapıyı açtı. Oğlum, ne yapıyorsun yine? Sen misin anne? Özlem teyze gitti mi? Duymadım. Duyacak halin var mı sanki? Hani ders çalışıyordun sen? Çalışıyordum da biraz ara vereyim dedim. Kafam şişti ya anne. Canan yeniden aynı şeyleri tartışmakla çekip gitmek arasında kararsız kaldı bir an. Kafasındaki sorunun tedirgin eden sessiz cevabından mı, yoksa Özlem'den aldığı haberden mi, birden kendisini çok yorgun hissetti. Kapıyı çekip mutfağa doğru yürüdü. Yemek hazırdı. Sofrayı hazırlamakla uğraşırsam biraz kafam dağılır diye düşünüp saate baktı. 7:30'a geliyor. Ozan nerede kaldı yine? Bir şey de demedi sabah çıkarken. Nereye gider, kimlerle beraber, hiçbir şey bilmiyoruz. Nasıl denetleyeceğiz bu işi? Bir yandan da ağırıma gidiyor denetlemek. Çocuk politika yapıyor işte, yapmasa mı yani? Bunu söylemek yakışır mı bana? Ne olursa olsun sokaklarda, çocuğum seyretsin diyebilir miyim? Demeli miyim? Ama sözlerinden, tavırlarından, çekmecelerinde bulduğum fotokopiyle çoğaltılmış broşürlerden ve tabii bizleri aşağılamasından anlıyorum. Yönsüz bir keskinliğin içinde bu çocuk. Özlem bizdeydi yine geçen gün. Aklımıza nereden geldiyse o eski kaseti bulduk çıkardık. Dinliyoruz. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Kapatmışız gözlerimizi, vermişiz kendimizi eski alemlerin sarhoşluğuna. Duymamışız sesini, gelivermiş Ozan. Baktık ki kapıda durmuş bizi seyrediyor. Bakışlarında öfkeli bir acıma duygusu. Ne zaman geldin oğlum, duymadık. Bakıyorum, eski günleri yad ediyorsunuz yine. Şu eski alemler amma da unutulmazmış. Herkesin dilinde bir eski İstanbul lafıdır gidiyor. Özlem kızgınlıkla doğruldu yerinde. Bu şiir o eski İstanbul teranelerinden değil bir kere. Orhan Veli'nin en güzel şiirlerinden biri. Bunu bileceksin. Bu bir. İkincisi, adam bunu yazdığında sene 1947. Yani nostalji denen illet yok daha. Yaşadığı şehirden söz ediyor sadece. O şehrin varoşlarından da söz ediyor mu bari? Kalbine ulaştığı kadarıyla. Hemen yargılamak yerine yaşadığı dönemle birlikte anlamayı denesen, çok mu zor? Bu son sözleri söyleyen Canan'dı. Sevgiyle ve çaresizlikle bakıyordu oğlunun yüzüne. Özlem sert çıktığı için utandı. Ama elinde büyüyen, çişli bezini değiştirdiği bu oğlanın büyüyüp de onlara yukarıdan bakmasını içine sindiremiyordu bir türlü. Acılar, kayıplar, coşkular ve kederler içinde geçen hayatlarının bir dudak büküşüyle dürülüp buruşturulmasına katlanamıyordu. Feyman ablanın dirençli yüzünde bir çocukluk düşü gibi başlayan, gitgide tutkulu bir inançla yatağından taşan bir ırmak gibi köpüre köpüre akan, sonra kederlerle, düş kırıklıklarıyla, ölüm ve ayrılıklarla içine çekilip durulan hayatları, kimse farkında olmadan, kimse dönüp de bir kez olsun bakmadan, bakmaya değer görmeden sönüp gidecek miydi küllerin arasında? Tamam anne, merak etme, anlamayı da deneriz, uzatmayalım deyip içeri yürüdü Ozan. Canan'la Özlem sıkıntıyla doğruldular yerlerinde. Özlem kalkmaya davrandı. Otur bir çay daha içelim. Üç kuruşluk keyfimizin içine etti bizim oğlan, Yezid'in çocuğu. Yezid'in çocuğu. Babasından miras kalmıştı bu söz Canan'a. Hasan Usta pek küfretmezdi. Çok kızdığında bu sözü söylerdi yalnızca. Şimdi burada olsa Ozan'ı kapılarda beklediğimi görse güler. Eh Yezid'in çocuğu, her şey sırayla. Biz sıramızı savdık. Şimdi sıra sende, derdi. Güldü Canan. Nasıl da doğru söylerdi her şeyi. Tam zamanında, tam da yeri gelmişken. İlkokulu bile bitirememiş olduğu halde hayat denen o değirmenden süzdüklerini biriktirip eni konu bilge bir ihtiyar olmuştu. Feyman'ın ölümünden sonra üstüne titrer olmuşlardı Canan'ın. Karı koca radyodaki ajans haberlerine kulak kesilmiş, gözleri saatte bekleyip dururlardı kapının ardında. Eve her gelişinde annesi önce "Çok şükür" diye fısıldar, ardından "Nerede kaldın?" diye söylenmeye başlardı. Bir şey mi kazanacaksın sanki? Bak her gün ne yiğitler devrilip gidiyor. Sonra susardı. Babasının terliklerini sürüye sürüye pencerenin önüne gelip bir sigara yaktığını görürdü Canan. İçi ezilirdi. Yiğit kızının ardından vakur bir yasa bürünen bu birden yaşlanmış adama duyduğu acımayla onu her sabah yeniden gitgide şiddetlenen dalgalarının içine çağıran dünyanın gücü arasında gelip giderdi yüreği. Bir süre pencereden dışarıyı izler, sonra başını çevirmeden seslenirdi Hasan Usta. "Hanım, benim ufağı da çıkarıver." Odaya çevirmediği kırışık yüzünün yaşlarla kaplı olduğunu sezerdi Canan. Ama bir tek gün sevgili kızının cenazesini almaya gittikleri gün bile ağzından bir ilenme, bir yakınma cümlesi çıkmamıştı. Yalnızca kızının cansız bedenine bakarken hıçkırarak ağlamış, "Ne yaptılar sana kızım, benim yiğit kızım, yaralı kuşum, ne yaptılar?" diye ağıt yakmıştı. Bir de o gece kızının vurulmasından birkaç gün önce gördüğü rüyayı anlatırken ağlamıştı. Kızının baştan ayağı, her yerinden kirli, koyu zift gibi bir sıvının sızdığını görmüş Hasan Usta. Ertesi sabah arka mahallenin içinden geçen kirli, bulanık dereye koşmuş. Kötü rüyayı akarsuya anlatırsan gerçek olmazmış çünkü. Akarsuya anlatmalı kötü rüyayı, öyle öğrendim ben babamdan. Ama bu şehirde içinin yangınını alıp götüren temiz bir su yok ki, kalmamış. Ondan işte, her şeyin sebebi budur. Dağlarında bir temiz, bir duru suyu kalmamış bu dumanlı şehir, kızımı da aldı benden. Babasının yiğit kızıydı Feyman. Hasan Usta elektrik işleri yapardı. Küçük bir dükkanı vardı derme çatma. Feyman elinde sefer tası, okuldan gelir gelmez karda kışta babasına öğlen yemeğini götürürdü. Sonra dükkan battı batacak hale gelince bir fabrikaya girdi Hasan Usta. Ne malzeme almaya yetişebiliyor ne de evin geçimini sağlayabiliyordu. Üsküdar'daki dergâhtan biri fabrikadaki işi ayarlayınca çocuk gibi sevinmişti Hasan Usta. O akşam bir ufak rakı açıp oturtmuştu karşısına Feyman'ı. Biraz çakır keyif olduğunda çocukluğundan başlar, ömrünün hazin hikayesinden parçalar anlatırdı. Canan annesinin kucağına çıkar, hüzünlü bir ninni makamında konuşan çatallı sesi dinleye dinleye büyük siyah bir geminin güvertesinde koşuşup duran küçük çocuğun hayaliyle uyurdu. Ama hayalindeki o küçük çocuğun yüzünü göremez, babasının genç yaşta kırışıklarla kaplanmış yüzünün yerine bir çocuğun yüzünü oturtamazdı bir türlü. Karabük'te orman köylerinden birinde doğmuştu Hasan Usta. Küçücükken annesini kaybetmiş, babası bir süre sonra başka bir kadınla evlenince Hasan'ı 12 yaşındayken Zonguldak'taki amcasının yanına yollamıştı. Babası ormandan çıkarırdı ekmeğini. Kaçak keserlerdi ağacı. Hasan'a çocuk yaşta ayrıldığı babasından kalan birkaç güzel hatıra vardı. Belki de en güzeli, gün doğmadan daldığı ormanın derinliklerinde, keseceği ağacın başında önce af dileyip niyaz ederken, yüzünün gerçek bir üzüntü ve pişmanlıkla dolduğu o kısacık zamandı. Oğlunun yüzüne bakıp sırtını sıvazlar ve Her ağaç güçlü kuvvetli bir yiğittir aslında oğul. Canını almak bizim işimiz değil ama neylersin, yoksulluk işte, deyip işe girişirdi. Bazen gece giderlerdi ormana, bekçiye yakalanmamak için. O zaman ay ışığı ilk darbeyle birlikte ağacın gövdesinden çıkan öz suyunun üzerine vurur, babası Hasan'a dönüp, "Gözyaşıdır bu," derdi. Hasan ay ışığının babasının gözlerinde biriken yaşlara da vurduğunu görür, içi yanardı. Sonraki zamanlarda ne zaman yoksulluktan söz edilse bu görüntü canlandı gözlerinin önünde. Yoksulluk buydu işte. Çarelerin tükendiği ve insanın ağlayarak hayata boyun eğdiği andı. Bu yüzden babası onu karşısına alıp, "Artık eli ekmek tutacak yaşa geldin. Buralarda halımızı görüyorsun. Git kendini kurtar," dediğinde, bunu çaresizlikten söylediğini bildi. İçinden yükselen çığlığı bastırdı, babasının ve analığının elini öpüp yola düştü. Amcası sabah karanlığında maden ocağına inip, akşam göğsünde hırıltılarla eve dönen, sessiz, yılgın, az konuşan, az gülen bir adamdı. Yengesinin yüzünün güldüğünü de görmemişti hiç. Kadın bütün gün ayağına dolanan küçük çocuklarına ilenir, gaz tenekesinde ısıttığı küllü suyla çamaşır yıkar, yerleri ovardı. Kaynamış suya salınan patatesle bulgurdu her gün yedikleri. Hasan madene inmedi hiç. Bazen diğer çocuklarla birlikte yukarıda biriken kömür tozlarını gece karanlığında toplar, sobada yakmak üzere eve getirirdi. Kış aylarında dağların yamaçlarındaki kestane ağaçlarından topladıkları kestaneleri amcasının yaptığı mangalın üzerinde pişirip işçilere satar, yengesinin evde hazırladığı turşuları satmak içinse mühendis çocuklarının gittiği okulun önünde bütün gün bağırıp dururdu. Aylar sonra babasının öldüğünü haber aldı Hasan. Bir gece vakti yakalanmamak için kaçarken vurulmuştu. Amcasıyla birlikte gittiler köye. Hasan babasının üstündeki çarşafı sıyırıp, "Hadi babanla helalleş," diyen amcasının bakışları karşısında ne yapacağını bilemeden öylece baktı babasının yaşlı, yorgun ve artık soğumuş yüzüne. İçinden ağlamak gelmiyordu. Sanki kas katı kesilmişti eli ayağı. Sonra dışarı kaçtı. Babasıyla birlikte defalarca daldığı ormana doğru koştu. Ay ışığının parlattığı kaçak geceleri düşündü. Ağaçları, ağacın gövdesinden süzülen gözyaşını. En az babasının ölümü kadar bir daha bu köye dönemeyeceğini bilmek de acıtıyordu içini. Bir kayın ağacının gövdesine sarılıp ateş gibi yanan yüzünü serinletmeye çalıştı. Ağladı, hıçkırdı, ölüsünün yasını tuttu ve bir zaman sonra çocukluğunu o ağacın dibine gömerek köyünden ayrıldı. Zonguldak'a döndükten kısa bir süre sonra kahvede bir adamla tanıştı Hasan. Gemiciydi adam. "Gel," dedi. "Hem dünyayı görür hem de para kazanırsın." Amcası sesini çıkarmadan dinledi Hasan'ı. Sonra yalnızca bir an gözlerinin içine baktı ve dedi ki, "Sen bana kardeşimin emanetisin. İstemezdim seni gurbete yollamak ama görüyorsun işte. Git ekmeğin neredeyse onu ara bul. Ama sakın ola ki yiğitliğine, adamlığına halel getirme. Yolun açık olsun." Hasan amcasının elini öptü ve gemici adamın peşinden hayatını aramaya gitti. Aylarca denizde kalan siyah, yorgun yük gemilerinde güverte altındaki yorgun esmer yüzlü, kalın bıyıklı adamların yanında çalıştı. Neredeyse kendi ağırlığındaki koca palamarı toplarken, sırtına saplanan ağrıyı, karanlık sulara bakarken yaktığı bir cigarada dindirdi. Bir gün yolu, geminin elektrik işlerini yapan bir adamın yoluna düştü. "Toprağı bol olsun, Yavuz Baba, ona yalnız ustalık değil, babalık da yaptı." Karanlık sulara doğru yol alan gemilerin içinde güverte üstündekiler karşısında diz çöküp ardından küfreden ve kurtlu bir ağaç gibi içten içe çürüyen hayata ucuz şaraplarda boğularak katlanan, acıma duygusunu çoktan tüketmiş yabanıl insanlarla Hasan'ın çocukluğu arasına koydu koca bedeni. Çoktan unuttuğu okuma yazmayı öğretti yeniden. Eski gazeteleri satır satır okuturdu çocuğa. Sonra da sorardı ne düşündüğünü. Hasan şaşırıp utanır, binlerce mil uzakta olup biten olaylar hakkında ne diyeceğini bilemezdi. Yavuz Baba alırdı sözü o zaman. 3-5 satıra sığdırılmış o uzak diyarları geminin içinde geçip giden daracık hayata bağlayıverir, bir kez daha şaşırtırdı Hasan'ı. Bir gün hastalığını verip yatağa düştüğünde kayın ağacına sarılıp ağladığı günkü gibi sarsıldı Hasan. Yatağının yanına diz çöktü. Çenesini tutup kaldıran Yavuz Baba'nın gözlerine ağlamadan bakmaya çalıştı. "Ben artık buradan kalkamam oğul. Biraz da böyle sürünür, sonra çeker giderim. Sen gemileri bırak. Hemen ilk limanda. Bu iş dünya görmek filan değil. Fırtınada kum tanesi gibi savrulmak. Git bir yere yerleş, evini yurdunu bil." Hasan, Yavuz Baba'nın sözünü dinleyip Zonguldak'a döndü. Amcası göçüğün altından bir bacağını kaybedip çıkalı yıllar olmuş, amca çocukları büyümüşlerdi. Uzak limanlardan getirdiği 3-5 parça ipekliği görüp, avcuna sıkıştırdığı parayı sımsıkı kavrayınca yengesinin yüzü güldü. Hasan'a bir kız buldu Zonguldak'tan. Sessiz, uslu, ay parçası gibi aydınlık yüzlü bir kızdı Naciye. Evlendiler. Hasan yıllarca baktığı uçsuz bucaksız deryadan sonra boğulur gibi oluyordu bu kömür karasına bulanmış kentte. Ekmeğin yolu İstanbul'a uzandı bu kez. Karısını ve daha kundaktaki Feyman bebeği alıp İstanbul'un yollarına düştü. Hasan Usta tam burada elini çenesine dayamış, bastıran uykuya direnmek için gözlerini kocaman açmış, babasını dinleyen Feyman'a bakar. "Hadi bakalım yiğit kızım, sağlığına," der ve çatallı sesiyle bir türkü söylemeye başlardı. 14.000 yıl gezdim pervanelikte, Sıtkı ismin duydum divanelikte, İçtim şarabını mestanelikte, Kırkların ceminde dara düş oldum. 4. Halının üzerine dağıttığı kitaplara, ders notlarına çaresizlikle baktı Özlem. Ne soracağım yarınki sınavda bu çocuklara? Hiç değilse bu vesileyle biraz düşünürler mi kağıdın üzerindeki soruları? Önündeki notlardan birine eğilip Adorno'nun çağımızın aydınlarından söz eden makalesine bir göz attı. Resmi kiçe veriştirmekte ama görüşlerini oluştururken de tıpkı uslu çocuklar gibi sadece onlar için önceden seçilmiş yiyeceklere el sürmektedirler. Klişeye karşı klişe. Bu cümlenin anlamını sorsam, klişeye karşı klişe. Son yıllarda hayatımız, iktidarın bildiğimiz klişelerine karşı sınırları belli bir oyun alanında uslu uslu top çeviren muhaliflerin klişelerini okuyup izlemekle geçmiyor mu? Batik elbiseli genç kızlarla keçi sakallı oğlanlar, uluslararası düşünce üretim merkezlerinde kotarılan bu cümleleri tekrarladıklarında kendilerini marjinal, hayatlarını sistem dışı sanıyorlar. Sıra dışı, aykırı gibi sözcüklerle ifade ediyorlar yaşam tarzlarını. Dünya şehirlerinde çoktandır milyonlarca insanla aynı vasat kaderi paylaştıklarını bir an bile düşünmeden. Eşitsizliği ve adaletsizliği konu ettiklerinde sınıf sözü akıllarına bile gelmiyor. Merkez çevre, kimlik sorunu, farklılıkların bir aradalığı falan filan. Farklılık denen şey ne peki? Ulusal ve yerel farklılık hala yaşıyorsa dünya pazarına tam olarak dahil olamamaktan değil mi? Yeryüzünde çılgınca tüketilen malların peşinden çılgınca koşan insanlar olarak ne giydiğimizden ne yediğimize, hangi programları izleyip hangi imaj balonlarını deliler gibi alkışladığımıza kadar yeterince aynı değil miyiz zaten? Ötekine saygıymış. Kim o öteki? Adı ne? Nasıl yaşar, neler düşünür zavallı ömrü boyunca ve nasıl çıkar yolu düze? Birden eline kalemi alıp hızlı hızlı yazmaya başladı. Yukarıdaki cümleyi egemenlik ilişkileri bağlamında tartışınız. Soruyu sorduğu anda kendisine dönen genç yüzleri düşündü. İtirazlar, sızlanmalar. Sonra o genç yüzlere yerleşiveren sıkıntıyı hayal etti ve o anda yüzüne oturmuş olan muktedir ve hain gülümsemeyi sevmedi. Ah diye düşündü, iktidarda olduğun halde iktidar olmamak ne zor. Ne demişti Canan oğluna? Yargılamak yerine anlamayı denesen çok mu zor? Çok mu zor gerçekten? Hayatın her alanında bu kadar alıştırılmışken, ben diye başlayan cümleler kurmaya biz demek bu kadar demodeyken, karşındaki insanın karşısında değil yanında olmak, kaybetmeye değil kazanmaya açık olmak nasıl da zor? Erdemle aramıza dikilen hayalet de bu değil mi zaten? Biz bu zorluğu aşamadık. Herkesin umutlarının üstünden panzerler geçerken farklı yerlere savrulup birbirimizi bulamadık. Birbirimizin elinden tutup ayağa kaldıramadık. Durmadan yargı sözcükleri gidip geliyor aramızda. Bir türlü karşılanamayan beklentilerimizi bağıran sözcükler. Ben şu boktan gündelik hayata katlanabilmeyi kolaylaştıracak bir dost istiyorum deliler gibi. O ise gözünü uzaklara dikmiş, çok eskilerde kalan büyük umutları oraya doğru büyük adımlar atmayı hayal ediyor hala. Ve sanıyor ki şu gündelik hayat ve tabii onu her gün ince ince ören ve bu düzene, ödenecek faturalara, yapılacak işlere, gidilecek tatillere, toparlanacak yayıntılara, anne babalık görevlerine, çarkı döndürmek için tutsak olduğumuz lanet iş yerlerine, çağıran, onu buralara mıhlayan benim. Beni içine hapsolduğu düzenin gardiyanı gibi görüyor. Ah, oysa bilmiyor ki ben de hapsedildiğim bu küçük hayatın içinde onun dost elini özlüyorum. Ah, bilmiyor, anlamıyor ve küçücük bir sebep bile yetiyor hain yılanlar gibi tıslayarak birbirimizi sokmaya. Düş kırıklıklarımızın ardından bir anda bizi sarıp içine alan öfke yangınlarında kavruluyoruz. Öfke, nefret, umutsuzluk, hepsi, her şey fırsatını bulduğunda ete kemiğe bürünüp fırlatılıyor orta yere. Sonra onları ortalıktan süpürüp katlayıp düzeltmek ve raflara dizip bir bir kaydını tutmak özleme düşüyor. Bütün boş zamanlarında birer birer yerinden alıyor onları, elden geçiriyor, yeni anlamlarla giydiriyor ve uygun bir zamanda yeni kılığıyla ortaya fırlatmak üzere tekrar yerine kaldırıyor. Erdem pek üzerinde durmaz sözcüklerin. Onun tamamen kendine özgü bir dünyası var. O dünyaya şu gündelik, rezil hayatımızın pis kokulu ayrıntıları işlemez. Evin rutin düzeni, alışveriş faturaların ödenmesi, bozulan musluklar, biten tuvalet kağıdı, dolabın kırık kapağı. Bunların hepsi fani ayrıntılardır. Biz yüzümüzü hedefimize çevirelim ve yürüyelim. İnatla söylediği bu. Ama yürüyemiyor Özlem. Ne güzel olurdu oysa, bir film sahnesi gibi batan güneşe doğru yüzlerinde kararlı bir ifade ile el ele yürüyen bir kadın ve erkek. Belki biraz ötede yıkılmış bir barikatın ardında yere düşmüş bir bayrak. Ne kadar da etkileyici. Ama hayat öyle değil işte. Yıkılan barikatlara hüzünlü bir cesaretle bakıp yeni barikatlar kurmaya doğru yürünmüyor hayatın filminde. Uzun aralıklar veriliyor, kısa ve uzun ömürler geçiyor. Güneş kimselere görünmeden batıyor sanki her gün. Karanlık basınca anlıyor akşam olduğunu Özlem. Okunacak sınav kağıtları, dönem sonundaki kongrede sunulacak tebliğe hazırlık ve nihayetinde televizyon karşısında uyuklanacak bir yarım saat demek akşam. Ezel eve geldiğinde anlattıklarını dinlemek, söylemediklerinden de bir anlam çıkarmaya çalışıp onun genç ve heyecanlı hayatının akışına yetişmek. Kendi alanında yazılıp çizilmiş onlarca kitaba, yazıya, makaleye yetişemediğini fark ediyor yalnız akşamlarında. Erdem ise bütün gününü yayın evinde kitap okumakla geçirdiği halde dünyanın en yorucu ve saçma sapan işini yapıyormuş gibi ayaklarını sürüyerek geliyor eve. Nasıl bir araya getirildiği bile belli olmayan, sırf ticari getirisi çok olur diye basılan satırları okumaktan bunaldığını, nefret ettiğini, bulunduğu konumda bulunmaktan utanç duyduğunu söylüyor her fırsatta. Yıllarca işsiz kaldı bu yüzden, utanç duymayacağı bir iş aradığı için. Bulamadı. Bir iki kez kendi işini kurmaya heves etti. Olmadı. Birlikte yola çıktığı eski arkadaşlar daha karlı köşeler bulunca namuslu ama geleceği belirsiz bir yayın evi hayalini bırakıverdiler. Sonunda kendi deyişiyle teslim oldu Erdem. Belki de o andan sonra diye düşündü Özlem. Erdem düzenli bir işe sahip olduğundan, yani teslimiyeti kabullendiğinden beri eski zamanlardaki baş eğmez ruhunu kaybetti. Teslimiyetine bir suçlu aradı ve buldu. karısına duyduğu aşk, o ruhun enkazı ile beraber çok derinlere gömüldü. Giderek aralarındaki dostluk da yitip gitti. Erdem hasmına bakar gibi bakıyor bazen karısına. Onu bu nefret ettiği hayata mahkum eden, bu hayata sebep olan bir düşmana bakar gibi. Sabah erkenden çıkıp akşam geç vakit geliyor. Eline kitabını, dergisini alıp çalışma odasına çekiliyor. Önceleri yaklaşmak istedi kocasına. Bazen gündelik bir olayı hikaye etme bahanesiyle gidiyordu yanına, bazen duyup okuduğu bir şeyi paylaşmak için. Ama sürekli ilgisiz ve kısa cevaplar alıp da onun zırhında küçücük bir delik bile açamadığını anladığında, o da öfkeden bir zırh kuşanmakta gecikmedi. Artık hayatla baş edemediği her noktada dönüp Erdem'i vuruyordu. İlgi, sevgi, yardım görmeden üstlendiği hayat gitgide daha ağır geliyordu. Son yıllardaki en heyecan verici hayali hiç kimseye söylemeden valizini toplayıp bir deniz kıyısına doğru yola çıkmaktı. Oysa bir zamanlar ikisi de öğrenciyken nasıl da karşı konulmaz bir aşkla hayal ederdi Erdem'i. Her sabah gün doğduğunda içine dolan sevinç uyandırırdı onu. Bir güne daha başlıyorum diye düşünürdü. Onun sesini duyacağım, bal rengi bakışlarını belleğime kazıyacağım bir yeni güne daha. Herkes sabah uykusunun en tatlı yerindeyken balkona konan güvercinlere ekmek kırıntıları atar, yaşamanın, hayatta olmanın eşsiz kokusunu çekerdi içine. Dur demişti Canan, hemen açılma, o çocuk nasıl desem, utangaç mıdır nedir, bu dünyanın insanı değil gibi bir hal var üzerinde. Sorup soruşturalım arkadaşlarından, bakalım kimin nesiymiş. Duramamıştı. Bir öğlen vakti çay ocağının yanı başındaki çimenlere uzanmışken Adanalı delikanlı sazını eline alıp da türkü söylemeye başladığında Erdem'in yüzüne bakıverince duramamıştı daha fazla. Gidip aşkını önüne atmıştı. Ne yaparsa yapsın da artık. Hem reddetse ne olurdu ki? Yüreğinde açan kır çiçekleri hayatını baştan başa sevinçlerle doldururken varsın almasın da aşkını. Önüne bakıp sevgi mi bu yaşadığımız bilmiyorum demişti Erdem. Ama önüne bırakılıveren aşkı alıp kucaklamıştı hiç duraksamadan. Sonra sarhoş olmuşlardı aşkla. Sonra öğrenci evinde kuytu odalarda baş döndüren öpüşler, çiçekleri solmuş çarşafların güç bela örttüğü yer yataklarının üzerinde birbirlerinin bedenlerine acemice kutsal bir tapınağa girer gibi mucizevi bir duyguyla dokunuşlar. Gözünden yaş getirecek kadar mutlandıran sevişmeler. Ah o mutluluk, kalbini yırtıp çıkacak gibi ele avuca sığmaz bir mutluluk. Ah. Selam, daha uyumadın mı sen? Uyumadım. Soru hazırlıyordum yarınki sınava. Yalan. Seni, beni ve aşkımızı düşünüyordum. Bize ne olduğunu, incecik yer yatağında birbirimize fısıldadığımız sevda sözlerini. Yeniden alsan beni kollarına. Hemen şuracıkta uzanıversek halının üzerine. Şey, içim geçer gibi oldu da uzanıverdim öyle. Ha iyi, ben bir duş alıp yatacağım hemen. İçinden geçenleri duymuş da onu reddetmiş gibi irkildi Özlem. Düş kırıklığı hızla öfkeye bıraktı yerini. Ne o, çok mu yoruldun? Sorunun içeriğinden çok vurgusuyla durakladı Erdem. Dönüp baktı halının üzerine uzanmış yatan kadına. Ne demek şimdi bu? Bir şey demek değil. Nerede olduğunu haber verme gereği duymadığın için. Salı günleri şu küreselleşme toplantıları var, bilmiyor musun? Bildiğine eminim ama yine de özür dilerim. Her defasında telefon edip izin almam gerektiğini unutmuşum. Bir de eve gelirken ceketimi ilikleyip bir demet çiçekle özür dilemeyi. Tabii bunlar çok küçük işler, öyle değil mi? Çiçek almak filan senin yaşam tarzına uzak düşer. Evet öyle. Başka ufuklara doğru yelken açmakta geç bile kalmışken, sen durup bir aile olalım diyorsun, beni de alıp bu resmin içine oturtacaksın öyle mi? İnsan hem birbirini hem de dünyayı kucaklayamaz mı? Ama sen bilmezsin bunu, ya da bilmezlikten gelirsin. Zor şeyler çünkü bunlar. Peki neden benimlesin o zaman? Aynı evi paylaşan iki yalnız insanız ne zamandır? Lütfen Özlem, bunları konuşacak halim yok. Daha önce defalarca konuştuk da ne oldu? Ben yatıyorum, iyi geceler. Ne mi oldu? Dönüp bir kez olsun yüzüme baktın mı? Yalnız sen mi parçalandın? Yalnız sen mi parçalarını toplayıp olanca cesaretinle bir bütün olmaya çalışıyorsun yeniden? Bir senin mi omuzlarına çöktü Eylül'ün ağır gölgesi? Yerinden kalktı. Salondaki eski dolabın çekmecesini açıp küçük ahşap sandığı çıkardı. Kapağını açıp elini eski fotoğrafların arasına daldırdı. Öğrencilik yıllarından ne çok fotoğraf kalmış. Sanki her gün durmadan fotoğraf çekmişiz. Yaşadığımız o yılların ömrümüzün en güzel, en değerli dönemi olduğunu bilirmiş gibi akıp giden zamanın içinden çekip aldığımız siyah beyaz kareler. Bizden sonra ne olacak bunlar? Ezelde saklar diyelim. Ya sonra? İçinden birkaç tanesini alıp baktı. Fotoğrafların ilkinde Erdem'le birlikteler. Kantinin önündeki alçak duvarın üzerine oturmuşlar. Erdem başka bir yere bakmış, gülümsüyor. Özlem'in gözleri ise Erdem'de. Bin yıl mı geçmiş şu güneşli kış sabahının üzerinden? Yüreğini sıkıştıran duyguya bir kez daha yenilmek istemedi. Aceleyle bir başka fotoğrafı seçip aldı kutudan. İşte bizim kızlar evinin sakinleri. Tarih 1 Mayıs 1981. Yer yine o alçak duvarın üzeri. Kırmızı giymeye karar vermişlerdi o gün. Hepsinin üzerinde belki de kendilerinden başka kimsenin fark edemeyeceği kırmızı bir sevinç. Gülüyorlar. O günün akşamı da evde şarap açıp küçük bir kutlama yapmışlardı. Kutlama. O yıllarda ve sonraki bütün yıllarda her gülüşümüzün kederli bir tınıyla sonlanması kaçınılmazdı sanki. Kutlamak yalnızca yad etmek anlamına geliyordu çoktandır. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 39.